Burası Ahval, doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri, ben Zülfikar Doğan. Yeni bir Ankara rüzgarında Türkiye gündemini değerlendirmek, gelişmeleri yorumlamak üzere tekrar karşınızdayım. Türkiye'de korona aşısı ile ilgili tartışmalar giderek büyüyor. Uzun süre önce, özellikle geçtiğimiz Aralık ayında 11 Aralık'ta önce aşılamaya başlanacağı açıklanmıştı. Ancak bu tarih sürekli ileriye atıldı ve sonuçta 10 gün önce aşılama başlayabildi. Burada da Türkiye tek seçeneğe mahkum durumda şu anda. O da Çin'le yapılan anlaşma çerçevesinde 3 milyon doz ilk partisi gelen aşı şu anda vuruluyor. Bir öncelik listesi ilan edildi. Sağlık çalışanları öncelikle denildi. Arkasından da yaş gruplarına göre aşılama devam ediyor. Fakat tabii şöyle bir tablo ortaya çıktı. 3 milyon doz aşı, şu ana kadar aşılanan sayısı 1 milyon 200 bin. Oysa Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük 1 milyon 300 bin kişiyi aşılayabilecek bir kapasite oluşturduğunu açıklamıştı. Şimdi 10 gün geçti, 10 günde aşılanan insan sayısı sadece 1 milyon 200 bin. 1 milyon 800 bin aşının akıbeti tartışılıyor. Burada da torpilli aşı iddiaları gündeme gelmeye başladı. Ankara Üniversitesi'nde, Hacettepe Üniversitesi'nde, çeşitli kamu kurumlarında bazı üst düzey bürokratlara, yöneticilere aşı sırası gelmediği halde aşı yapıldığı yönünde bilgiler, veriler ortaya çıkmaya başladı. Bu tabii tepkileri daha da büyüttü. Diğer taraftan Müteahhitler Birliği Cumhurbaşkanlığına ve Ticaret Bakanlığına başvurarak işte yurt dışına yüz yüze görüşmeler için sık sık gidip geldiklerini, ihalelere girdiklerini, kendilerine öncelik tanımasını istediler. Şimdi aşı olayı bir kaosa doğru gidiyor. Hatta 10 günde sadece 1 milyon 200 bin kişi, yani Bakan Koca'nın açıkladığı 1 milyon 300 bin kişilik günlük kapasitenin neredeyse altında bir sayı ancak 10 günde aşılanabildi. Böyle olunca da acaba Türkiye bu aşı işini de fiyaskoya mı dönüştürecek tartışmaları başladı. Bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Çin'le 10 milyon dozluk yeni aşı anlaşmasının yürürlüğe girdiğini, ilk etapta 6,5 milyon doz aşının 25 Ocak pazartesi günü geleceğini açıkladı. Fakat tabii şöyle bir durum var. Salgının dindirilmesi, en azından toplumun en geniş şekilde bağışıklık kazanabilmesi için bilim insanları, bilim kurulu Türkiye'de en az 65 milyon kişinin aşılanması gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla bu aşılar iki kez yapılacak ama şu anda elde bu böyle bunu karşılayacak aşı stoğu yok. Türkiye diğer yerlerden de aşı temininde güçlük çekiyor. Son olarak Rusya ile Sputnik V aşısının ortak üretimi için bir anlaşmaya varıldığı açıklandı. Tabii bunun için laboratuvarlar kurulacak, işletmeler oluşturulacak ve aşı ne zaman üretime geçecek, bunlar bilinmeyen şeyler. Bunun yanı sıra yerli aşının en erken Nisan ya da Mayıs aylarında kullanıma hazır hale geleceği dile getiriliyor. Dolayısıyla 10 günde 1 milyon 200 bin kişinin ancak aşılanabildiği dikkate alındığında bir taraftan aşı teminindeki zorluklar, bir taraftan bu kampanyanın çok yavaş yürümesi, belki de öngörülen hedefe ulaşılmasının yıl sonunu bulabileceği yönünde eleştirilere yol açmış durumda. Bunun yanı sıra ikinci bir konu var Türkiye gündeminde, tartışılan sıcak bir konu. O da Anayasa Mahkemesi üyeliğine yapılan atama. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, eski başsavcısı İrfan Fidan üyeliğe atandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla. Tabii bunun öncesinde başka gelişmeler yaşanmıştı. Çünkü İrfan Fidan bir anda önce Hakimler Savcılar Kurulu kararıyla Yargıtay üyeliğine atandı geçtiğimiz Kasım ayında. Daha Yargıtay'daki görevine başlamadan Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday oldu. Ve hemen akabinde de yapılan seçimlerde 107 oyla en çok oyu alarak ilk sırada Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulan isimler arasında yer aldı. Şimdi İrfan Fidan'ın tabii bakmış olduğu oldukça kritik davalar var geçmiş dönemde. Halen bazıları devam ediyor bu davaların ve dolayısıyla da muhalefet partileri olsun, hukukçular olsun, eski ve yeni yargı mensupları, yargı kulislerinde konuşulanlar İrfan Fidan'ın siyasi bir kişilik olarak öne çıktığı, dolayısıyla Anayasa Mahkemesi gibi Türkiye'nin en üst yargı kurumuna böyle bir siyasi kişiliği önde olan ismin atanmasının yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının yanı sıra Anayasa Mahkemesi'nin bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda da tereddütlere yol açacağı, itibar kaybına neden olacağı yönünde görüşler dile getiriliyor. Dolayısıyla İrfan Fidan'ın ataması ile ilgili tartışmalar siyaset gündeminde oldukça uzun bir süre yer tutacak gibi görünüyor. Tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi 26 Ocak'ta açılıyor. Yılbaşı nedeniyle tatile girmişti. 26 Ocak'tan itibaren yasama faaliyetleri yeniden başlayacak. Siyasi partilerinin grup toplantıları muhtemelen ilk gün yapılacak. Ama beklenen bir şey var. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın reform vaatleri söz konusu. Ekonomik ve demokratik reformlar, hukuk devletini güçlendirecek adımlar, insan haklarının güvence altına alınacağı bir takım yapısal düzenlemeler yapılacağını söylemişti geçtiğimiz Kasım ayında ve bunların en kısa sürede meclise getirileceğini açıklamıştı. Geçen hafta da bu hazırlıklar büyük ölçüde tamamlandı, yakında kamuoyuyla paylaşacağız dedi. Şimdi meclis açılınca herkesin beklentisi bu reform yasalarının gündeme geleceği yönünde. Fakat diğer taraftan da iktidar ittifakının kendi içerisindeki anlaşmazlıklar nedeniyle Milliyetçi Hareket Partisi kanadının bu demokratikleşme reformlarından pek hoşnut olmadığı belirtiliyor. Zaten tavrı da onu gösteriyor Devlet Bahçeli'nin. Ama tabii bir taraftan da iktidarın ve Cumhurbaşkanı'nın bu işte ne kadar samimi olduğu sorgulanıyor. Çünkü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçtiğimiz hafta boyunca Brüksel'de Avrupa Birliği ile yeni bir sayfa açılması, Türkiye'nin yapısal reformlarla, demokratikleşme adımlarıyla AB Avrupa Birliği kriterlerine uyum sağlama yönünde yeniden bir atağa kalkması yönünde sözler verdi Brüksel'de. Oradan da siz bu işlerde ne kadar sanmışsınız, artık bizim sözle yetinecek zamanımız yok. Somut adımlarınızı görelim denildi. Aynı şekilde Abdülhamit Gül, Adalet Bakanı, reformlarla ilgili vaatlerin gerçekçi olduğunu savundu. Ama şu ana kadar ortaya çıkan böyle bir metin, böyle bir tasarı, taslak, teklif yok. Bunun yanı sıra Avrupa Birliği'nin bir eylemlerimizi görelim dediği açıdan bakıldığında da eylemler bu işin tam tersini gösteriyor. İşte son örnek İrfan Fidan'ın Anayasa Mahkemesi üyeliğine atanması oldu. Bunun öncesinde çok farklı işte sivil toplum örgütlerine kayyum atanmasının yolunu açan yasa düzenlemesi meclisten geçirildi. Bunun gibi bir takım adımlar var ama diğer taraftan da reform denilip duruluyor. O zaman da tabii bu adımlar inandırıcılığını ortadan kaldırıyor bu söylemleri. Dolayısıyla iktidar açısından böyle bir handikap söz konusu diyebiliriz. Bir taraftan da tabii muhalefeti olabildiğince kıskaca almak için adımlar atılıyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan kararıyla yayınlanan bir düzenleme resmi gazetede yürürlüğe girdi. Belediyeler için daha önce bir yasa çıkarılmıştı belediye borçlarının yapılandırılması için. Belediyeler borçlarını yapılandırdılar ama şimdi sürpriz bir kararda yapılandırılan bu borçlar için belediyelerin gelirlerinden yapılacak kesintiler arttırıldı. %40 kesinti yapılanların ki 10 puan yani %50'ye çıkartıldı. %25 gelir kesintisi yapılan belediyelerinde ilave %25 daha kesinti yapılarak gelirlerinin yarısı neredeyse iktidar tarafından el konulacak, hazineye aktarılacak. Şimdi bu tabii özellikle Türkiye'de 11 büyükşehir belediyesinin yönetimini seçimlerde kazanan Cumhuriyet Halk Partisi'ni engelleme amaçlı olarak yorumlanıyor. Nitekim yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Doğan'ın 128 milyar dolarlık Merkez Bankası döviz rezervini tüketenler, buharlaştıranlar şimdi belediyelerin gelirlerine göz diktiler. Belediyeleri çalışamaz hale getirmek istiyorlar iddiasını ortaya attı. Çünkü CHP'li belediyeler gerçekten özellikle bu korona salgını döneminde oldukça başarılı işlere imza attılar. Yönettikleri kentlerin insanlarından çok olumlu tepkiler aldılar. Gerek İstanbul'da, gerek Ankara'da, İzmir'de, Antalya'da oldukça kamuoyunda itibar kazanan işlere imza attılar. Şimdi tabii yerel yönetimlerin bu başarısı beraberinde merkezi yönetimde olası bir erken seçimdeki başarıyı da destekleyecek. O yüzden de iktidar şimdi bu adımla belediyelerin elini kolunu bir anlamda bağlamış olacak. İcraat yapamaz hale getirecek, kaynaklarını kurutacak ve dolayısıyla da şehirlerde yaşayan insanların şikayet etmelerinin yolunu, zeminini hazırlayacak. Bu adım büyük ölçüde buna yönelik ama tabii diğer taraftan da baktığınızda zaten 2021 bütçesinin tablosu pek de iç açıcı değil. O yüzden bir yerde belediyelerin paralarını el koyarak da bütçeye takviye sağlama amacı güdülüyor olabilir. Bu da önümüzdeki günlerde yine iktidarla muhalefet arasında tartışmaların, gerginliklerin yaşanmasına neden olacak bir başka gelişme. Evet sevgili Ahval dinleyicileri, şimdilik sizlere Ankara'dan aktaracaklarım bunlar. Hafta içerisinde yeni sıcak gelişmeler oldukça ben Zülfikar Doğan tekrar Ankara Rüzgarı'nda karşınızda olacağım. Şimdilik hoşça kalın diyorum.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.